Ayrım 38.
Bugün Filistin için yeni bir çağ başlıyor. Özgür ve bağımsız Filistin'in ömrü uzun olsun diye bağırdı Raci Zeyhun adlı Arap. Birkaç saat önce Sir Alan Cunningham'ın veda mesajını okuduğu mikrofondan. Sonra gazeteci şehrin Yahudi kesimindeki stüdyodan ayrıldı ve istasyonun çekildiği Ramallah'a gitmek üzere bir arabaya bindi. Şehirden çıkarken terk ettiği kesimi son bir kere seyretmek üzere dönüp baktı. Gözlerinin takıldığı şey az önce haber verdiği yeni çağ için hayırlı bir kehanette bulunmuyordu. Siyonizmin mavi beyaz bayrağı Filistin radyosu üzerinde dalgalanmaktaydı. Daracık Kraliçe Melisande Caddesi, Yafa Bulvarı ve St. Paul Sokağı ile sınırlanan ve Haganah askerlerinin işgale başladıkları üçgen, Kudüs'ün yeni kesiminin merkezini meydana getiriyordu. Üçgenin bir ucu surların kuzeybatı köşesine kadar uzanıyordu. Ulaşmaları gereken hedeflerin büyük çoğunluğu aşağı yukarı İngilizlerin Bevingrad bölgesi demek olan bu alanın içinde kalıyordu. Burada emniyet müdürlüğü, belediye binası, cezaevi, mahkemeler, memleket hastanesi, büyük postane ve telefon santralı vardı. Bu stratejik üçgenin dışında kalan tek hedef E biçimindeki Notre Dame de France binasıydı. Surlara karşı yapılan bu bina bütün şehre hakimdi. Arya Şur'un görevini yapabilmesi için elinde 400 asker ve yerel miliste görevli 600 gönüllü vardı. Saat 8'de dikenli telleri kesen ekiplerin ardından ilk Yahudi birlikleri Bevingrad kesimine sızdılar. Onları orada tatsız bir olay bekliyordu. İngilizler içeri ikinci bir dikenli tel şebekesi yerleştirmişlerdi. Yanlarına aldıkları merdivenler sayesinde duvarlarla pencerelere tırmanıp İngiliz birlikleri üçgenin öteki ucundan çıkıp gitmeden ilk binaları ellerine geçirebildiler. Yata bulvarında Players Tugayı'ndan 40 kişi İngilizlerin boşalttıkları an büyük postane ve telefon santralını işgal ettiler. Santral hemen çok önemli bir psikolojik silah haline aldı. Yahudiler en yakın hedefleri olan binalarda oturan Araplara telefon ederek onları korkutup kaçmalarını sağlamaya çalıştılar. Bir saat dolmadan Şur kendisine gösterilen binalardan yarısını ele geçirmişti. Sadece iki kesim biraz başını ağrıtıyordu. Biri Arapların tutunabildikleri merkez cezaevi yakını, öteki düşmanlarının kendilerinden önce giren Haganah askerlerini dışarı atabildikleri Notre Dame de France binasıydı. David Sheltiel tarafından şehrin kuzeyinden güneyine uzanan kesintisiz bir sınır elde etmek üzere başlatılan çatal harekatının öteki bölümleri çok elverişli şartlarda geçeceğe benziyordu. Şehrin kuzey kesiminden sorumlu olan Isaac Levy, sendikalar binasının damından İngilizlerin gidişini gözlemişti. Scopus tepesinin ardında kaybolduklarını görür görmez, Meya Shearim mahallesinin sınırında Nebi Samuel sokağında bekleyen adamlarına harekete geçme emri verdi. Öyle çabuk ilerlediler ki taş atıp kolları yorulmadan polis okulu binalarını ve Yahudi güçlerinin bir İngiliz ultimatumuyla 17 gün önce kovulduğu Şeyh Cerrah mahallesini ele geçirdiler. Öyle olmadan Levy kuşatılan üniversite ve Scopus tepesindeki hastane ile bağlantıyı kurmuştu. Güneyde Abraham Uziyeli ele geçirilmesiyle Beka mahallesi, Alman mahallesi ve Rum mahallesinin geri kalan Arap mahalleleriyle bağlantısını koparacak Allenby kışlasını almak zorundaydı. Böylece Haganah güneyde Gardan, Mekor, Hayim ve Talpiot adlı Yahudi mahallelerine ve hatta şehrin güney ucunda bulunan Ramat Raşel kibbutsuna kadar uzanan devamlı bir çizgi üzerinde tutulmuş olacaktı. Verilen görevi yerine getirmesi için Uziyeli'nin elinde iki takım, bir davitka, üç mermi ve pek az zaman vardı. Kendisinden önce kışlaya giren Iraklılar saldırısını püskürttüler. Arapların bu tepkisi yine de bir istisnaydı. Aşağı yukarı her yerde Araplar gerek İngilizlerin kısa sürede gidişi ve gerekse Yahudilerin çabuk harekete geçişiyle boş bulunmuşlardı. Peder İbrahim Ayad, Vatikan bayrağını taşıyan bir arabayla müftü adına İtalyan hastanesini teslim almak üzere geldiğinde mimar Dan Ben Dor'un yolladığı ve hastaneyi çoktan ele geçiren Yahudilerle karşılaştı. Eskişehir'in Arap şeflerinden biri olan bir zamanların polis müfettişi Münir Ebu Fadıl, Wally adlı buldog köpeğini surlar boyunca gezdirirken konvoyların geçtiğini gördü. Ancak o zaman İngilizlerin gittiğini anladı. Yardımcısı Enver Katip, Yahudi nişancılarından kurtulmak için sığındığı Mamillah mezarlığından Sir Alan Cunningham'ın arabasının geçtiğini gördü. O an bu arabanın gideceği günü ne büyük bir sabırsızlıkla beklediğini hatırladı ve arabanın gidişini gördüğünde gelecek için duyduğu kararsızlığa şaştı. Ravdah okuluna yerleşen genel karargaha döndüğünde ne bir bağlantı ne bir sorumlu yetkili vardı. Kavga eden bir sürü insandan başkası görülmüyordu. Başıbozuk birlikleri Ebu Fadıl'ın planında gösterilen mevzileri ele geçirme emrini almışlardı ama bunlar hiçbir düzenli eylem çıkmamıştı. Birçoğu en ufak bir harekata girişmemişti. Bir şey yapmayı deneyenler de Notre Dame de France'da olduğu gibi üstünlüklerinden faydalanacak halde değildiler. Katip üzüntüyle Ravdah'ın yarı isterik birlikte harekete geçmek için aralarında anlaşabilmekten yoksun bir insan sürüsü olduğunu anladı. Iraklı gönüllülerin komutanı Fadıl Raşit ve müftü taraflarının başındaki Halit Hüseyin'i inatla karargahlarından çıkmayı reddederken, Münir Ebu Fadıl'ın hiç değilse Eskişehir'in savunmasını düzenlemek için harcadığı çabalar, devamlı 25 yaşındaki bir kunduracı oğlu, adamlarının general dedikleri Hafız Bereket adında bir çete reisi tarafından engelleniyordu. Emil Gori'ye gelince 600 Arap'ın başına geçip bunları Yahudilerin işgal ettiği Şeyh Cerrah Mahallesi'ne saldırtmayı düşünüyordu. Ancak planında bir yanlış vardı. İngilizlerin 15 Mayıs günü gideceklerini sanan adamları daha Kudüs'e varmamışlardı bile. Arapların gerçek bir direnme gösterdikleri tek yer Şam kapısından Şeyh Cerrah'a kadar uzanan bahçeler ve güzel villalarla kaplı küçük Amerikan mahallesiydi. Orada Suriyeli Müslüman kardeşlerden, Iraklı ve Lübnanlardan oluşan birliğin başındaki öğretmen Bagit Ebu Garbiye, David Şaltiel'in saldıran askerlerini başarısızlığa uğratıyordu. Sabah Kudüs Arapları için felaketlerle doluydu ama 15 kilometre ötede başka Araplar, yankıları Yahudi halkının bu zafer gününü karartacak bir başarı kazanıyorlardı. Kıtar Edzio'nun son 3 kibutsu da teslim olmak üzereydi. Gece yarısından hemen sonra güç duyulan bir radyo mesajı merkez kibutsundaki arkadaşların acı sonuyla karşılaşmamaları için girişilen müzakerelerin sonuç aldığını 3 kibuts halkına bildiriyordu. Ama tepelerinin kıraçlığını kurdukları bahçelerin meyveleriyle giderme isteği karşılığında ödeyecekleri bedel çok ağırdı. Yahudi halkının en acı geleneklerinden biriyle karşılaşacaklardı. Tutsak olup Amman'a sürgüne gideceklerdi. Massoud Kibbutz'u revirin damından Palmaç üyesi şair Uriel Ufek saatlerden beri çevreye yığılan Arapları gözlüyordu. Sayıları o kadar çoktu ki Kudüs'ten El Halil'e kadar bütün köyler boşalmış, bu köylerin halkı oraya dolmuş gibi geldi Ufek'e. Binlerle akıyorlardı diyecekti ve Kıfar Etzion'a giden yola serpiştirilmiş mayınların hala patlamaya devam etmesi bile hızlarını kesmiyordu. Kızılötçü'nün kabul ettirdiği güçsüz bir ateşkes sabahın dördünden beri yürürlükteydi. Ama zaferin çok yakın olduğunu hisseden Araplar, üç kibbutsu da ele geçirmek için sabırsızlanıyorlardı. Teslim şartlarının yerine getirilmesini kollamakla görevli Kızılaç temsilcileri, ilk kibbutsa varamadan naralar atan bir insan denizi tarafından yutuldular. Oraya vardıklarında Yahudi yetkilileri merkez kibbutsundaki arkadaşlarının başıbozuklar tarafından öldürülmesi yüzünden ancak Arap lejyonuna teslim olacaklarını bildirdiler. Bir haberci Gulat Paşa'nın emrine rağmen hala bir lejyon müfrezesinin bulunduğu El Halil'e koşturuldu. Birkaç saat sonra kibbutstakiler bu emre itaatsizliğe şükredeceklerdi. Bedevi askerleriyle kamyonlara öğleye doğru geldi ve teslim şartlarının yerine getirilmesine başlandı. Her kibbutstaki Hagana subayları, kadınlar ve yaralılar can kurtaranlara bindirilmeden, adamları da Arap lejyonunun kamyonlarında güvenlik altına alınmadan silahlarını bırakmayı reddettiler. Ayn Surim'de bir çiftçi Arapların doluştuğu yemekhaneye dönüp duvardan Sefer Torah'ı, dürülmüş kutsal kanun metnini indirdi. Masuot da bir haham kutsal günün dualarını okumaya başladı. Tanrı tüm adalettir, bizim kayamız ve varlığımızdır diye karşılık veriyordu adamlar gözlerinden yaşlar akıtarak. Sonra radyonun başındaki görevli son bir mesaj gönderdi. Akşam artık burada olmayacağız. Kıfar Edzion hikayesinin son bölümü de böyle kapanıyor. Tepelerden aşağı inen kamyonlara doluşan tutsaklar güç şartlar altında yaşadıkları derme çatma binalara son bir göz attılar. Bunların alevler arasında kaybolduğunu gördüler. Sonra yığınla Arap çekirge sürüsü gibi çullandı bağlarla meyve bahçelerine. Kendilerine ait olan tepelerdeki son yabancı izleri de silmek istercesine ilk ürünleri taşıyan incecik ağaçları söktüler. 200 kilometre ötede iki sağlam halat başka bir Yahudi yenilgisini Hayfa limanında tamamlıyordu. Ambarlarında Hagana'nın toplarıyla mermileri bulunan Bora'ya rıhtıma yanaşır yanaşmaz bir İngiliz müfrezesi hemen geminin çevresinde mevzilendi. İçinde kolera olayına rastlanan bir gemi bu kadar sıkı karantinaya alınmazdı. İngiliz subayı geminin süvarisine sadece yeni bir emre kadar mürettebattan kimsenin karaya çıkamayacağını bildirdi. Kıfar Etzion'da her şeyin bittiğini öğrenen David Şaltiel rahatlamayla karışık büyük bir üzüntü duydu. Ne Kudüs komutanı ne de adamları bu yenilgiye fazla yakınacak zaman bulabildiler. Kudüs içindeki ilerlemeleri devam ediyordu. Ariyen Şur'un askerleri Bevingrad üçgeninden içeriye sızmayı başarmış birkaç Arabı kovuyorlardı. Arkalarından gelen özel ekipler ele geçirilen bütün binaları inceden inceye gözden geçiriyorlardı. Bu binaların her biri donatımı çok kötü olan Yahudi askerleri için gerçek bir define adasıydı. Tertipli olmalarına rağmen İngilizler yine de arkalarında şaşılacak kadar çok şey bırakmışlardı. Bir tek binada tam 40 bin çift postal buldular. Yani Yahudi ordusunun her askerine bir çift. Yandaki bir binada öyle çok fener stoku vardı ki bir Yahudi asker bunlarla o gece bütün şehri aydınlatabileceğini düşündü. Nathaniel Lorch emniyet müdüründe kısa süre sonra Yahudi devletinin ilk cumhurbaşkanının göreve başlaması dolayısıyla yapılan törende kullanılacak elde işlenmiş nefis bir kılıç buldu. Lorch ayrıca Filistin hükümetinin son genel sekreteri Sir Henry Gorney başlıklı kutular dolusu kağıt keşfetti. Gelecek aylar mektuplarını bu nefis kağıtlar üzerine yazacaktı. Anteni indirmek için Filistin radyosu binasının damına çıkmakla görevlendirilen Murrah Helner adlı asker dama tırmanış karşılığında garip bir armağan aldı. Stüdyolardan birinin dolabında Kudüs'te ölen İngiliz askerlerinin tabutlarının sarıldığı iki büyük İngiliz bayrağı buldu. Bunları hemen yatak çarşafı olarak kullanmaya karar verdi. Memleket hastanesinin önünde bir Irgun üyesi büyük bir niyetle bir koyun süresiyle karşılaştı. Hastanenin Arap operatörü Hasip Bulos koyunlarının dağılmasını önlemek için umutsuzca koşup duruyordu. Bunlar sayesinde gelecek zor günlerde hastanede çalışanları doyurabilmeyi ummaktaydı. Irgun askerine Kızılaç kolluğunu gösterip koyunları yakalamasında kendisine yardımcı olmasını istedi. Koyunların da kollukları var mı diye sordu Yahudi alaycı bir sesle. Arap doktorun şaşırıp susması karşısında devam etti. Talihin yokmuş öyleyse, koyunlar benim. İngiliz gazeteci Eric Downtown başka bir Irgun askeriyle yürürken olağanüstü bir sahnede hazır bulundu. Yahudi bir polis karakolunun kapısını kırınca iki adam dehşet verici bir görüntüyle burun buruna geldiler. Önlerinde bir dar ağacı duruyordu. İpin ucunda da ilmik sallanıyordu. Hemen altındaki kapak açılmaya hazırdı. Şaşkınlık bir an Irgun'un adamını olduğu yerde dondurdu, sonra İngiliz'e döndü. Yurttaşlarınız arkadaşlarımı burada astılar dedi sadece. Haganah kuvvetlerinin hızla ilerlemesinin öğleye doğru hala şaşırtmaya devam ettiği Araplar içinde en üzgünü belki de Antoine Safiye'ydi. Yaylım ateş altına kendine yol açarken şaşırtıcı bir haber aldı. Kudüs'ün en emin yeri kasasına 27.500 liralık çeki koyduğu belediye binası Yahudilerin eline düşmüştü. Safiye umutsuzlukla üzücü haberi vermek için Eskişehir'deki meslektaşlarını aramaya koştu. Belediyeleri beş parasız kalmıştı. Şehrin güneyinden başka Araplar daha da dehşet verici bir haber uçurdular. Telefon santralını ele geçiren Yahudiler de Allenby kışlasını koruyan Iraklılardan gelen çağrıyı dinleyebildiler. İmdat diye bağırıyordu bir ses. Yahudiler bizi bir çeşit atom bombasıyla bombalıyorlar. David Uzel'in ilk David kası patlamasa da ikincisi çıkardığı gürültüyle kışlayı savunanlara dehşete düşürmüşe benziyordu. Uzel hemen üçüncü ve son mermisini yolladı. Öğleyin askerleri kışlaya giriyorlardı sonunda. Kışla bomboştu. Sandıklarla İngiliz sigarasını ve konserveyi bırakan bütün Iraklılar kaçmışlardı. Bu süre içinde Isaac Levy sabah ele geçirdiği yerleri takviye ediyor ve Şeyh Cerrah mahallesinin tümüne hakim oluyordu. Ancak kendi sorumluluğu altındaki kesimde Kıfar Etzion trajedisinin tekrarlanmasını önlemek için Ben Gurion'un Yahudilerin yerlerinden kıpırdamamaları yolundaki kesin emrini çiğnemekten çekinmedi. Kudüs'le Ramallah arasındaki Araplarla kuşatılmış Neve Yajov kibbutz halkına kendi atlarının gerisine çekilme izni verdi. Günün yarısı dolduğunda askerlerinin hala başarısızlığa uğradığı yerler, Bagit Ebu Garbiyeh'in müthiş bir direnme göstermeye devam ettiği Amerikan mahallesi ile Musrara mahallesiydi. Arap öğretmen 70 adamını 3'e ayırmıştı. Suriyeliler bir okulda pusu kurmuşlardı. Iraklar Ragadan Oteli'nde ve Lübnanlılar da Notre Dame de France'ın ardındaki St. Paul sokağında. Tek makinelisinde yakında ikiye ayrılmış Kudüs'ün simgesi haline gelecek bir eve yerleşen Yahudi destek noktasına çevirmişti. Bu ev bir Yahudiye, Mendelbaum adlı zengin bir kumaş tüccarına aitti. Akşama doğru savaş durulurken Şaltiyel hedeflerden çoğuna ulaşıldığını ve düşmanın direnmesinin çok zayıf olduğunu bildirmek için Tel Aviv'e bir radyo mesajı gönderdi. Aynı anda da Kudüs'ten başka bir mesaj yola çıkıyor ve Haganah komutanının raporunu doğruluyordu. Kudüs'teki Arap komutanlığı tarafından Hacı Emin'e gönderilen bu mesajda şöyle deniyordu. Durum çok ciddi, Yahudiler neredeyse Eskişehir'in kapılarına ulaştılar. Kudüs'ün en mutlu Yahudisi ıslık çalarak Ben Yehuda sokağında yürüyor ve Atara kahvesine doğru gidiyordu. Joseph Nitro iki olayı, evlilik hayatının başlamasını ve Kudüs'ün Yahudi kesiminde başlayan yeni dönemi kutlamak üzere aldığı iki saatlik izinden faydalanacaktı. Ama karısının soluk yüzünü görünce Neva o sabahın kendisine hazırladığı sevinç fırsatlarını gözünde fazlaca büyüttüğünü anladı. Naomi'nin ilk sözleri de kuşkularını doğruladı. Annem geri döndü diyerek içini çekti genç kadın. Konvoy geçememiş. O sabah bunun kadar tatsız bir olay Pedro de Azcarate'yi Amman dönüşünde bekliyordu. İngiliz yönetimi Birleşmiş Milletler hizmetindeki görevini büyük bir küçümsemeyle karşıladıktan sonra bir yalanla ona veda etmişti. Sir Henry Gurney'in teminatına rağmen İngilizler çıkıp gitmişlerdi işte. Bilinmeyene doğru atılma anı geldi çattı diye not etti acı acı günlüğüne. Askarati'yi Filistin'e gönderen örgüt New York'ta ülkeyi sarsan kargaşalığa karşı koyabilmek için bulduğu tek çözüm yolunu gösterme kararı verdi. Birleşmiş Milletler Filistin'e bir peygamber yollayamazdı ama hiç değilse bir ara bulucu teklif edebilirdi. Ama bu umut verici davranış Kudüs uğruna can vereceklerin listesine yeni bir ad daha eklemekten başka işe yaramayacaktı. Kont Folk Bernadotte'un adını. İbrani halkının Kalde'den başlayıp Mısır firavunlarının topraklarından, Babil'den ve yeryüzünün bütün gettolarından geçen uzun ve acılı yolu Tel Aviv'in göbeğindeki Rothschild bulvarında basit bir taş binanın önünde son buluyordu. Orada 1 Mayıs günü öğleden sonra Davud adlı savaşçı kralın alkışlar ve boru sesleri arasında kutsal sandığı Kudüs'e getirmesinden beri Siyonist hareketin yöneticileri belki de tarihlerinin en önemli hareketini yapmaya hazırlanıyorlardı. Tel Aviv'in ilk belediye başkanını barındıran bu bina artık bir müzeydi. Ancak duvarlarında ne bir toprak kap parçası, ne kutsal bir vazo, ne de geçmiş Yahudi uygarlığının herhangi bir başka belirtisi vardı. Tersine bu duvarlar binanın içinde doğacak uygarlığın çağdaş sanatla ilgili en gözü pek ürünlerini sergiliyordu. Dışarıda bir askeri polis müfrezesi binada yapılacak törene tanık olma imtiyazını elde eden 200 kişinin kimliklerini dikkatle inceliyordu. Bu adamlarla kadınların geçmişi kaynakları kadar farklıydı birbirinden. Bazıları Galile bataklıklarını kuruturken sıtmaya yakalanmış ve ölümden 40 ayı kurtulmuşlardı. Bir bölümü de Çarlık Rusyası programlarından ve Nazilerin toplama kamplarından sağ çıkmıştı. Minsk'ten, Krakow'dan, Köln'den ve İngiltere'den, Kanada'dan, Güney Afrika'dan, Irak'tan, Mısır'dan geliyorlardı. Ortak bir inançla Siyonizm, ortak bir mirasla Yahudiliğin tarihi ve ortak bir baskı nedeniyle birbirlerine bağlıydılar. Hareketlerinin kurucusu olan kara sakallı Viyanalı gazetecinin büyük portresi onları seyreder gibiydi. Theodor Herzl'in Alfred Dreyfus'un halk içinde küçük düşürülmesine tanık olduğu kış gününden bu yana ancak 53 yıl geçmişti. Bu yıllar halkı için özellikle karaydı. Üstelik bu halk kıyamet gününü andıran bir trajedi, insanların hayal gücüne gerçek bir meydan okuma yaşamıştı. Ama bu yıllar aynı zamanda zafer yıllarıydı da. Çünkü Siyonist hareketin olağanüstü canlılığı, onu 20. yüzyılın siyasal olaylarının en önemlilerinden biri yapmıştı. Herzl olacakları önceden bilmişti. Yahudi halkı inatla istediği için şimdi bir devlet kurmak üzereydi. Tam saat 4'te David Ben-Gurion ayağa kalktı. Hazır bulunanların hepsi ayakta kendiliklerinden hatik vahı söylemeye koyuldular. Balkona yerleştirilmiş bulunan filarmonik orkestra boş bulundu ve ancak az sonra yetişebildi hatik vahı söyleyenlere. Siyah elbise ve beyaz bir gömlek giyen günün önemini dikkate alarak bir kravat takan Yahudi lider dürülmüş parşömeni eline aldı. Tören öylesine acele hazırlanmıştı ki parşömen üzerine bildiriyi yazmakla görevli sanatçı ancak süslerini yapacak zamanı bulabilmişti. David Ben-Gurion'un okuyacağı metin parşömene iliştirilen bir kağıda daktilo ile yazılmıştı. İsrail devleti diye söze başladı Ben-Gurion, Yahudi ulusunun doğduğu yerdir. Manevi, dini ve ulusal yanları burada oluşmuştur. Burada bağımsızlığına kavuşmuş ve gerek ulusal gerekse evrensel önemde bir uygarlık yaratmıştır. Bütün dünyaya armağan edeceği kitapların kitabını burada yazmıştır. Sözlerinin önemini belirtmek için bir an sustu. O anın coşturuculuğuna kayıtsız her zamanki gerçekçiliğinden sıyrılmıyordu. 29 Kasım'da olduğu gibi mutlu kişiler arasında yine benim göğsüm sıkışıyordu diye yazacaktı birkaç saat sonra günlüğüne. Bu bildirinin sözlerini okurken yüreğimde hiçbir sevinç yoktu. Bir tek şeyi vermek zorunda olduğumuz savaşı düşünüyordum diyecekti. Okumaya devam etti. Kutsal topraklardan sürülen Yahudi ulusu dağıldığı bütün ülkelerde bu topraklara sadık kaldı. Geri dönmek için ve orada ulusal özgürlüğünü kurma umuduyla hep dua etti. Bu nedenle Yahudiler yüzyıllar boyu atalarının ülkesine dönmek ve orada devletlerini kurmak için çalıştılar. Son 30-40 yıl içinde de yığınlarla geldiler buraya. Çölü tarıma elverişli hale getirdiler. Çölde şehirler ve köyler yaptılar. Devamlı gelişme halinde kendi ekonomik ve kültürel hayatına sahip güçlü bir topluluk kurdular. Barış istiyorlardı ama kendilerini korumaya da hazırdılar. Bu topraklar üzerinde yaşayan herkese gelişimin nimetlerini taşıdılar. Balfour bildirisine göre Yahudi ulusunun Filistin'e bağlarının ve orada bir ulusal yuva kurma hakkının bütün uluslarca kabul edilmesi gerektiğini, benimsendiğini belirttikten sonra devam etti. Avrupa'da milyonlarca Yahudi'yi yok eden Nazi kıyımı yeniden bir an önce Yahudi devletinin kurulması gerektiğini ispatladı. Ancak bu devlet kapılarını bütün Yahudilere açarak ve Yahudi halkına uluslar ailesi içinde eşitlik tanıyarak vatansız Yahudilik sorununu çözümleyebilir. Avrupa'daki felaketten sağ çıkanlar ve öteki ülkelerde yaşayan Yahudiler onurlu, özgür ve çalışkan bir hayat isteyerek tehlikelerle, engellerden korkmaksızın durmadan Filistin'e girmenin yollarını aradılar. İkinci Dünya Savaşı boyunca Filistin'in Yahudi halkı, Nazi felaketine karşı özgürlüğe tutkun ulusların verdiği savaşa tümüyle katkıda bulundu. Askerlerinin katlandığı yoksulluklar ve işçilerin çabaları, onlara Birleşmiş Milletleri kuran uluslar arasında yer alacak niteliği sağlıyordu. Birleşmiş Milletler'in 29 Kasım 1947 tarihinde aldığı kararı hatırlatan Ben Gurion bağırdı. Yahudi ulusunun doğal ve tarihi hakkı uyarınca, kutsal topraklarda Yahudi devletinin kurulduğunu ilan ediyoruz. Bu devlet İsrail adını taşıyacaktır. Ardından yeni ulusa yön verecek ilkeleri sıraladı. İsrail devleti dedi, bütün ülkelere yayılan Yahudilerin göçüne açık olacaktır. Ülkeyi halkının çıkarına geliştirecektir. İsrail peygamberlerince tasarlandığı gibi barış, özgürlük ve adalet ilkeleri üzerine kurulacaktır. Din, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün yurttaşlarının toplumsal ve siyasi eşitliklerine saygı gösterecektir. Din, vicdan, eğitim ve kültür özgürlüğünün teminatı olacaktır. Bütün inanışların kutsal yerlerini koruyacaktır. Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın ilkelerini doğrulukla uygulayacaktır. Bu tarihi açıklamayı bütün dünyaya yaymak için stüdyo niyetine kullandıkları müze tuvaletlerine yığılan radyo teknisyenleri gırtlaklarının heyecandan düğümlendiğini hissediyorlardı. Bu anı izleyen sessizliği ancak birkaç saygıdeğer ihtiyarın hırıltılı soluğu bozuyordu. Bazıları daha sonra yoğun sessizlikle bugünü kutlamalarına engel olunan 6 milyon kurbana ortak bir saygı gösterisi bulacaklardı.